Ayrım 3, sayfa 24. "Ağabeylerim!" diye bağırdı Mortimer Tregeniz, tüm yüzü bembeyaz kesilerek. "Onları Helston'a götürüyorlar." Korkulu gözlerle yoluna devam eden bu aracın arkasından baka kaldık. Sonra da adımlarımızı üç kardeşin tuhaf kaderleriyle karşılaştıkları uğursuz eve çevirdik. Oturdukları ev büyük, genişti. Küçük bir evden ziyade bir villayı andırıyordu. Bahçesi Cornish'in havasıyla daha yılın o zamanında ilkbahar çiçekleriyle dolup taşmıştı. Oturma odasındaki pencere bu bahçeye bakıyordu ve Mortimer Tregennis de kardeşlerinin akıllarını kaçırmalarına sebep olan o şeytani şey bu pencereden girmiş olmalıydı. Holmes çiçek saksıları ve patikanın yolunda yavaş ve düşünceli adımlarla bir sürü yürüdü. O kadar yoğunlaşmıştı ki bir sulama kovasına takılıp onu devirmiş ve tüm bahçe yolunu sulara batıp ayaklarımızı ıslatmasına sebep olduğunu hatırlıyorum. Eve girdiğimizde Cornish'te olan yaşlı bayan Porter'la karşılaştık. Genç bir kızın yardımıyla ailenin evdeki ihtiyaçlarını karşılayan kadın, Holmes'un sorduğu soruları hemen cevapladı. Gece bir şey duymamış. Üç kardeş de son günlerde harika bir ruh hali içindeymiş. Onları hiç bu kadar neşeli ve hayat dolu görmemiş. Sabah odaya girip masanın etrafındaki bu dehşeti görünce bayılmış. Kendine geldiğinde içeriği havalandırmak için pencereyi açmış ve yolun aşağısına koşup doktor çağırması için çiftlik işçilerinden birini göndermiş. Görmek istersek evin hanımının üst kattaki odasına yatırdığını söyledi. Ağabeylerinin tımarhane aracına bindirmek için dört güçlü adam uğraş vermiş. Bayan Porter evde bir gün daha kalamayacaktı ve o gün öğleden sonra St. Ives'teki ailesinin yanına gidecekti. Merdivenlerden üst kata cesede bakmaya çıktık. Bayan Brenda Tregennis orta yaşına yaklaşmış olsa da gençken çok alımlı olduğuna şüphe yok. Esmer ve hatları belirgin olan yüzü bu halindeyken bile güzeldi. Yine de hissettiği son his olan korkunun yüzündeki bıraktığı etki fark ediliyordu. Sonra bu ürkütücü trajedinin yaşandığı oturma odasına indik. Gece yanan ateşin külleri hala şöminede duruyordu. Masanın üstünde dağılmış oyun kartları ve dibine kadar yanıp biten mumlar vardı. Sandalyeler duvara yaslanmıştı ama onun dışında her şey sabah nasılsa öyleydi. Holmes hemen bir odayı turladı. Sandalyeleri duvardan alıp hepsine oturdu. Bahçenin ne kadarının göründüğüne baktı. Yeri, tavanı, şömineyi inceledi. Ama karanlıkta ışık gören gözlerinin daha önce hiç bu kadar parladığını görmemiştim. "Ateş niye?" diye sordu önce. Bir bahar akşamında bu üç odada ateş yakmak her zaman yaptıkları bir şey miydi? Mortier Tregennis gecenin soğuk ve nemli geçtiği için böyle yaptıklarını açıkladı. Bu sebepten dolayı o geldikten sonra ateşi yakmışlar. "Şimdi ne yapacaksınız Bay Holmes?" diye sordu. Dostum gülümseyerek eliyle koluma dokundu. "Sanırım Watson, senin sık sık haklı sebeplerle zararlı olduğunu söylediğin tütün zehirlenmesi alışkanlığına geri döneceğim," dedi. "Şimdi izninizle beyler, kulübemize geri döneceğiz. Zira buradan yeni bir kanıt çıkacağını düşünmüyorum. Olanları gözden geçireceğim Bay Tregeniz ve herhangi bir şey bulmam halinde sizinle ve rahiple iletişime geçeceğim. Şimdilik ikinize de iyi günler dilerim." Holmes, Poldaki kulübesine döndükten uzun bir süre sonra ancak sessizliğini bozmuştu. O zamana dek koltuğunda ciddi ve düşünceli bir halde derinlere dalmış, piposunun dumanlar arasında neredeyse kaybolmuştu. Sonunda ayağa kalkıp, "Böyle olmayacak Watson," dedi gülerek. "Haydi gel, kayalıkların oradaki çakmak taşlarından oklar arayalım. Bu olayın problemiyle ilgili bir ipucu bulmaktan daha kolay. Beyni yeterli malzeme olmadan çalıştırmak, bir motoru fazla zorlamak da aynı şey. En sonunda kendini parçalara ayırarak patlar. Deniz havası, güneş ışığı ve sabır, Watson. Gerisi kendi elinden gelir. Şimdi sakince durumu değerlendirelim Watson," diye devam etti biz kayalıkları tırmanırken. "Elimizdeki en küçük delillerin neler olduğunu iyice idrak edelim ki yeni bilgiler ortaya çıktığında onları yerleştirebilelim. Öncelikle ikimiz de şeytani güçlerin insanları kendi emelleri için kullandığı fikrini kabul etmiyoruz. Böyle bir düşünceyi tamamen aklımızdan çıkartalım." "Çok güzel. Geriye bir insanın bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde üç kişiyi ağır bir biçimde komaya sokması kalıyor. Buraya kadar her şey net. Şimdi olay ne zaman gerçekleşti? Anlatıcının söylediklerini doğru kabul edersek, Bay Mortimer Tregennis evden ayrılır ayrılmaz. Bu çok önemli bir nokta. Olayın yerinden ayrıldıktan birkaç dakika sonra gerçekleştiğini düşünüyorum. Oyun kartlar hala masadaydı. Normalde yattıkları saati çoktan geçmişti. Yine de yerlerini değiştirmiş ya da sandalyelerini itip kalkma girişiminde bulunmuş değillerdi. Öyleyse tekrar edeyim. Olay Bay Mortimer evden çıktıktan hemen sonra ve kesinlikle 11'den önce gerçekleşmiş olmalı. Şimdi de Bay Mortimer Tregennis'in evden ayrıldıktan sonra yaptıklarını toparlamaya çalışalım. Bu konuda hiç zorluk yaşamadım ve gerçekten büyük şüphelerden uzağım. Yöntemlerimi bilen birisi olarak o su kovasını sakarlık yüzünden değil, bilinçli bir şekilde devirdiğimi bilirsin. Böylelikle Bay Mortimer'ın ayak izinin bir örneğini alabildim. Islak ve kumlu yolda ki izleri dün geceki izlerinden biriyle karşılaştırdım. Görünüşe göre hızlı bir şekilde kiliseye dönmüş. Öyleyse Mortimer Tregennis sahneden çıktıysa ve kart oyuncularını bu denli etkileyen dışarıdan birisi ise bu kişiyi nasıl bulacağız? Daha da önemlisi, o insanların bu denli korkmalarını sağlayacak ne yapmış olabilir? Bayan Porter'ı eleyebiliriz. Zararsız olduğu çok belli. Bahçe penceresine kadar sürünen birinin bir şekilde bu insanların akıllarını kaçırmalarına sebep olacak bir şey yaptığına dair herhangi bir kanıt var mı? Bu konudaki tek olasılık, abisinin bahçede hareket eden bir şey gördüğünü söyleyen Mortimer Tregennis'in kendisinden geldi. Bu son derece tuhaf. Çünkü yağmurlu, bulutlu ve karanlık bir hava vardı. Bu insanları paniğe düşürme amacında olan biri, yüzünü cama yapıştırmadan bu amacına ulaşamazdı. Pencerenin dışında ufak bir çiçeklik var ama orada herhangi bir ayak izine rastlanmadı. Bu durumda dışarıdan gelen birinin kardeşlerin üzerinde bu denli bir etkiyi nasıl bıraktığını anlamak çok zor. Bu zorlukları anlıyorsun değil mi Watson? Olayla ilgili tek kesin olan bu zaten diye cevapladım samimi bir şekilde. Durum ne kadar içinden çıkılmaz olursa olsun, biraz önce malzemeyle üstesinden gelinmez olmadıklarını kanıtlayabiliriz dedi Holmes. Senin geniş çaptaki arşivinden bunun kadar karmaşık birçok dosya olduğuna eminim Watson. Neyse, daha kesin bir bilgi elimize ulaşana kadar vakayı bir kenara koyup günümüzün geri kalanını Neolitik adamızla meşgul olarak geçirelim. Daha önce dostumun olaylar karşısında aklını uzaklaştırabilme yeteneğinden bahsetmişimdir. Ama bu özelliği beni hiç Cornwall'da geçirdiğimiz o bahar gününde olduğu kadar etkilememiştir. 2 saat boyunca keltler, ok başları ve tarihi kalıntılar hakkında konuştu. Sanki çözmesini bekleyen bir gizem yokmuş gibi. Öğleden sonra kulübümüze döndüğümüzde, bizi bekleyen bir ziyaretçimizin olduğunu görünce, açıklığa kavuşturmamız gereken bir dava olduğunu hatırladık. Ziyaretçinin kim olduğunu söylemesine gerek bile yoktu. İri yarı cüssesi, kırışık yüzündeki parlak gözleri ve büyük burnu, neredeyse kulübenin tavanına değen ağarmış saçları ve uçları altın sarısı ağzının yakın kısmında ise her zaman içtiği puronun bıraktığı leke haricinde bembeyaz olan sakalı. Tüm bunlar Londra'da olduğu kadar Afrika'da da iyi bilirdi ve bu özelliklerin tek sahibi aslan avcısı, araştırmacı Doktor Leon Stander'den başkası biri olamazdı. Bölgede olduğunu duymuştuk ve birkaç kere de tepelerde dolaşırken uzun silüetini görmüştük. Ancak bizde herhangi bir yaklaşımı olmamıştı. Zaten biz de öyle bir şey beklemezdik. Zira yalnızlığı sevdiğini ve yolculukların arasındaki boş zamanlarının çoğunu Beauchamp Arians ormanının küçük bir bungalovunda geçirdiğini iyi bildiğimiz için onu rahatsız etmek istemedik. Burada kitapları ve haritaların arasına gömülür, kendi ihtiyaçlarını karşılar ve komşularıyla olan ilişkisinde olabildiğince az ilgi gösterirdi. Bu yüzden Holmes'a bu esrarengiz olayla ilgili herhangi bir gelişme olup olmadığını bilmek istemesi beni son derece şaşırtmıştı. Yerel polis yanlış izlerin peşinde dedi. Ancak belki siz derin tecrübenizle anlaşılabilir bir açıklamaya getirebilirsiniz. Burada geçirdiğim süre boyunca Tregennis ailesiyle çok iyi anlaştım. Aslına bakarsanız Cornish'te annemin tarafından kuzen oluyoruz ve doğal olarak başlarına gelen bu olay beni şaşkına uğrattı. Afrika'ya doğru yola çıkmış, Plymouth'a kadar gitmiştim ki haber bu sabah bana ulaştı. Derhal geri dönüp araştırmaya yardım etmeye geldim. Holmes kaşlarını kaldırdı. Bu yüzden gemimizi mi kaçırdınız? Bir sonrakine bineceğim. Vay canına, dostluk diye buna derim. Size akraba olduğumuzu söyledim. Tabii ki, anneniz tarafından kuzendiniz. Valizleriniz gemiye yüklenmiş miydi? Bir kısmı ama diğerleri otelde. Anlıyorum. Fakat olayın Plymouth gazetesine kadar çıktığını söylemeyeceksiniz sanırım. Hayır efendim, haberi veren bir telgraf aldım. Kimden aldığınızı sorabilir miyim? Kaşifin yüzünde bir gölge belirdi. Çok meraklısınız Bay Holmes. İşim bu. Doktor Stander kendine hakim olup gerginliğini bastırdı. Size anlatmamak için bir sebep göremiyorum dedi. Beni çağıran telgrafı Bay Rountree rahip gönderdi. Teşekkür ederim dedi Holmes. Az önceki sorunuza henüz bir yanıt bulamadığımı ama bazı sonuçlara ulaşacağıma dair inancımın olduğunu söylemek isterim. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Mahsuru yoksa şüphelerinizin hangi yönde şekillendiğini bana söyler misiniz? Hayır, söylediğim gibi bir şey söylemek için erken. Pekala, demek ki vaktimi boşa harcamışım. Bu ziyareti daha fazla uzatmanın da bir anlamı yok. Ünlü doktor öfkeli bir tavırla kulübeden çıktı ve 5 dakika sonra Holmes da aynısını yaptı. Onu akşama kadar görmedim. Asık bir surat ve yavaş adımlarla geldiğinde araştırmasında gelişme kaydedemediğini anladım. Onu bekleyen bir telgrafa göz atıp şömineye attı. Plymouth Otel'den Watson dedi. Adını rahipten öğrendim. Sonra Doktor Standardi'nin anlattıklarını gerçek olup olmadığını öğrenmek için telgraf çektim. Görünüşe bakılırsa dün geceyi orada geçirmiş ve araştırmaya yardım etmek için buraya gelirken eşyalarının bir bölümü Afrika'ya gitmiş. Ne diyorsun buna? Son derece ilgili. İlgili, evet. Bizi çözüme götürecek bir ipucu var bu işte Watson. Ama biz henüz onu kavrayabilmiş değiliz. Haydi, neşeden biraz. Daha bulacak çok malzememiz olduğuna eminim. Ne kadar güç olursa olsun, bunun üstesinden geleceğiz. Holmes'un söylediklerinin bu kadar çabuk olacağı ve araştırmamıza yeni bir sayfa açacak olayın bu kadar tuhaf ve anlaşılmaz olacağını düşünmezdim. Ertesi sabah pencerenin camında tıraş olurken dışarıdan at nallarının sesi geldi. Pencereden baktığımda yolun aşağısından dört nala gelen bir fayton gördüm. Kapının önünde durunca içinden dostumuz Raif fırladı. Holmes çoktan hazırlanmıştı. Hemen Raif'i karşılamaya gittik. Ziyaretçimiz o kadar heyecanlıydı ki zar zor konuşabiliyordu. En sonunda derin bir nefes alıp trajik hikayesine başlayabildi. Köyü iblisler bastı Bay Holmes. Zavallı insanlarım ifritlerin eline düştü diye bağırıyordu. Bu şeytanın ta kendisi. Sonumuz geldi. Heyecanına hakim olamıyor, yerinde dönüp duruyordu. Bembeyaz yüzü ve korkmuş bakışları olmasa gülünç bir sahneyi andırıyordu. Sonunda feci haberi bize vermeyi başardı. Bay Mortimer Tregennis dün gece ölmüş. Hem de tıpkı kardeşleri gibi. Holmes aniden ayağa kalktı. Arabanda ikimize yetecek yer var mı? Evet, var. Öyleyse Watson, kahvaltıyı sonra yaparız. Bay Ronde, emrinizdeyiz. Acele edin. Çabuk. Hiçbir şeyin yeri değişmeden orada olmalıyız. Kiracı rahibin evinde iki oda tutmuştu. Alttaki geniş odayı oturma odası olarak, üsttekini ise yatak odası olarak kullanıyordu. Odaların pencereleri bahçeye bakıyordu. Olay yerine polis ve doktordan önce geldiğimiz için hiçbir şey ellenmemişti. O sisli Mart sabahında gördüğümüz manzara hafızamdan asla silinmeyecek bir etki bıraktı. Odada yoğun ve bunaltıcı bir hava vardı. Sabah içeri giren hizmetçi camları açmıştı, yoksa dayanılmaz olurdu. Bu biraz odanın ortasında yanıp duran, duman çıkaran lamba yüzündendi. Onun hemen yanında, sandalyesine yaslanmış bir şekilde ölmüş, Bay Tregennin vardı. İnce sakallı çenesi, yukarıda kalacak şekilde, başı geriye doğru düşmüş, gözlüğü ise alnına çıkmıştı. Pencereye dönük olan ince ve kasvetli suratında aynı ölen kız kardeşinin yüzündeki çarpık ve korkulu bir ifade vardı. Kolları kasılmış, parmakları ise eğri büğrü kalmıştı. Sanki çok ani ve şiddetli bir korku nöbetinden ölmüş gibiydi. Tamamen giyinikti ama çok alelacele olduğu anlaşılıyordu. Yatağında yatmış olduğu belliydi. Trajik sonuyla sabahın erken saatlerinde karşılaşmıştı. Holmes'un soğukkanlı görüntüsünün altındaki heyecan, bu ölüm odasına girdiğinden beri fark ediliyordu. Gergin ve diken üstündeydi. Parıldayan gözleri ve titreyen ellerin dışında hiçbir şeyi belli etmeyen yüzüyle odayı araştırmaya başlamıştı. Çimenlikte gezindi. Pencereden içeriye girdi. Odaya dolaşıp üst kattaki yatak odasına çıktı. Aynen is kokusu peşindeki avcı köpeği gibiydi. Yatak odasında yaptığı hızlı turlamayı da pencereyi açarak bitirdi. Gelen temiz hava ona yeni bir heyecan nedeni vermiş olacak ki, pencereden eğilip mutlulukla bir şeyler söyledi. Sonra merdivenden aşağı koşup oturma odasındaki pencereden dışarı çıktı. Yüzüstü çimenlerin üzerine yattı, tekrar kalkıp odaya geri koştu. Avını yakalama heyecanının en doruğunda olan bir avcı gibiydi. Normal cinsten lambayı dikkatli bir şekilde inceleyip ölçümler aldı. Büyüteciyle lambanın üstündeki siperi özenli bir şekilde inceledi ve üstündeki küllerden birazını bir zarfa alıp cebine koydu. Sonunda doktor ve yerel polis geldiğinde rahibi çağırdı ve üçümüz birlikte bahçedeki çimenliğe çıktık. Araştırmanın tamamen faydasız olmadığını söylemekten memnunum dedi. Olayı polisle gözden geçirmek için kalamayacağım, Bay Rondey. Ama siz müfettişe selamlarımı iletip, dikkatini yatak odasındaki pencereye ve lambaya vermesini söyleyin. Her biri anlamlı ve birlikte neredeyse sonuca ulaştırıyorlar. Eğer polis daha fazla bilgi almak isterse, onları kulübemde ağırlamaktan memnun olurum. Pekala Watson, sanırım bizden buradan gitsek iyi olacak. Polis bir amatörün işlerine karışmasına kızmış ya da umut ışığı gördükleri başka bir araştırmaya girmiş olabilirler. Ama kesin olarak tek şey, sonraki iki gün onlardan hiçbir haber almadığımızdı. Bu süre boyunca Holmes, vaktinin bir bölümünü puro içip, hayal kurarak, çoğunun ise yalnız başına kır yürüyüşleri yaparak geçirdi. Saatten sonra dönmesinin ardından nerede olduğuna dair hiçbir şey söylemiyordu. Yaptığı bir deney, bana araştırmasıyla ilgili bir ipucu verdi. Trajik olayın gerçekleştiği sabah, Mortimer Tregennis'in odasında yanan lambanın aynısından almıştı. Bu lamba, papazın evindeki yağ ile doldurup, dikkatli bir şekilde yağın ne kadar sürede bittiğini inceledi. Diğer deney ise, asla unutmayacağım fena türdendi. Hatırlarsın Watson dedi. Bir öğleden sonra, İki olayın sonucunda bize ulaşan raporlarda bir benzerlik var. Bu odaya ilk girenlerin ortamdaki havadan nasıl etkilendikleri. Mortimer Tregennis, kardeşlerin evine yaptığı son ziyareti anlatırken, doktorun odaya girdiğinde neredeyse bayıldığını söylediğini hatırlıyorsundur. Unuttum mu yoksa? Neyse, öyle olduğu kesin. Aynı zamanda hizmetçi Bayan Porter'ın odaya girdiğinde bayılıp sonrasında camı açtığını söylediğini hatırlayacaksın. Mortimer Tregennis'in olayına gelecek olursak, odaya girdiğimizdeki ortamdaki havanın korkunç derecede yoğun olduğunu unutmuş olamazsın. Üstelik hizmetçi, pencereleri açmış olduğu halde. Öğrendiğim kadarıyla o hizmetçi o kadar hastalanmıştı ki yataktan kalkamamış. Öyleyse Watson, kabul edersin ki bu olanlar çok manidar. Her iki olayda da zehirli bir havanın olduğu kanıtı var. Birinde şöminedeki ateş, diğerinde ise lamba. Şöminenin yakılması soğuk olduğu için gerekliydi. Ama lamba yakıldığında sabah olmuştu bile. Yağın ne kadar süre yandığını gözlemlersen sen de görebileceksin. Öyleyse neden? Çünkü bu üç şeyin, ateş, yoğun hava ve son olarak bu talihsiz insanların delirmesi veya ölmesi arasında bir bağlantı var. Bu açık. Sence de öyle değil mi? Öyle gözüküyor. En azından işe yarayan bir teori olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda her iki olayda da yakılan bir şeyin değişik bir zehirlenmeye ulaştığını farz edebiliriz. Çok güzel. İlk olayda Tregennis ailesi bu madde şöminedeki ateşte bulunuyordu. Şimdi pencere kapalıydı ama ateş zehirli dumanın bir kısmı doğal olarak bacadan çıkartacaktı. Bu yüzden zehirlenme etkisinin ikinci olaya göre daha az olması gerekir. Sonuçlar da bunu gösteriyor zaten. İlk olayda sadece daha hassas bir yaratılışa sahip olduğunu düşünebileceğimiz kadın ölürken, diğer ikisinde ise geçici veya kalıcı bir delilik ortaya çıkıyor. İkinci olayda ise sonuç kesin ölüm. Bu haliyle deliller, yakıldığında zehirli gaza sebep olan bir maddeyi işaret ediyor. Tabii ki aklımdaki teoriyi doğrulamak için Mortimer Tregennis'in odasında bu maddenin kalıntılarını aradım. Bakılacak yerler belliydi. Lambanın duman bacası ve orada garip şekilde pul pul olmuş küller ve henüz sönmemiş olan kahverengi tozlar buldum. Senin de o gün gördüğün gibi bunun yarısını bir zarfa koydum. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin Türkçe yazılışları. Helston, Helston. Cornish, Cornish. Bayan Portella, Portrella. St. Ives, St. Ives. Polo Kulübesi, Poldhu. Keltler, Keltler. Leon Stendhal, Leon Stendhal. Beauchamp Arians Ormanı, Beauchamp. Arrians. Plymouth, Plymouth. Ayrım sonu, sayfa 39.